Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukubamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesin inşallah.
Elhamdülillah. Allah
Cenab-ı Hak olsun. Sizlerin, bizlerin, bütün bize kulak veren kıymetli dinleyenlerimizin, mümin kardeşlerimizin sıhhatin, selametini, afiyetini artırsın. Hidayete muhtaç olanlara da Cenab-ı Hak hidayet ikram eylesin.
Amin.
Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresinin 134. ayet-i kerimesine gelmiş bulunuyoruz. Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Önceki ayetlerin bir tetinmesi mahiyetinde ve tabii önemli, hem ilk muhataplarına hem sonraki bizlere Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede çok mühim, bize bir mesaj veriyor, bir yol gösteriyor hidayet anlamında. Şöyle ki, tilke ümmetun kad halet. Bu önceki peygamberler, yani İbrahim Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, hatta daha önceki Adem Aleyhisselam itibaren diğer peygamberleri de katabiliriz. Onların ümmetlerinde söyleyebiliriz. Tilke ümmetun kad halet. Onlar bir ümmetti. Yani başlarında peygamber vardı. Ona tabi olan ümmeti vardı. Onlar güzel, hayırlı amel işleyenler vardı. İşlemeyenler vardı. İyiler vardı, kötüler vardı. Leha ma kesebet ve lekum ma kesebt. Onlara kazandıkları kendilerinin oldu. Ne yaptılarsa hayır veya şer ve lekum ma kesebtum, ama size de efendim sizin kazandığınız söz konusudur. Onların kazancından size herhangi bir şey intikal etmez. Ne işledikte günahtan size bir pay gelir, ama ne de onların faziletinden, onların amelinden size bir nasip gelir. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aynı zamanda onların yaptıkları bir günahları falan varsa oradan da Allah-u Teala kalkıp sizi hesaba çekmez. Şimdi hocam tabi bu ayet-i kerime tekrar edecek. Bir 5-10 ayet sonra tekrar efendim. Aynı kalıpta aynı şekilde tekrar edecek. Bu ayet hocam bize neler söylüyor? Niye Cenab-ı Hak böyle bir ifadede bulunmuş? Bunu biraz açabilir miyiz?
Evet hocam. Şimdi Yahudilerin iddialarından bahsediyordu Cenab-ı Hak. İşte Yahudiler kendilerinin doğru yolda olduklarını, işte Hazreti İbrahim'e mensup olduklarını, Hazreti İbrahim'in Yahudiliği tavsiye ettiğini gibi bu şekilde böyle doğru yalan pek çok iddialarda bulunuyorlar. Cenab-ı Hak da onlara cevaplar verdi. Hani siz İbrahim'in yanında mıydınız? Ne dediğini, Yakup'un yanında mıydınız? Diye onların sözlerinin yalan olduğunu söyledikten sonra bir de şu var. Zaten onlar geçmiş bir ümmettir. Onlar kendi yaptıklarından sorumludur. Yani biz İbrahim'e mensubuz diyerek siz kendinize bir pay çıkarmanızın bir anlamı yok. Size bir faydası yok. İbrahim Aleyhisselam'a mensup onun iyi olması sizi kurtarmaz. Bugün bizde olduğu gibi, hani benim dedem de hocaydı. Şey vardı ya hocam, bazı insanlar var dinle imanla alakası yok. Yeri geldim işte kendisinde dinler göstermiş. Ya benim dedem de hocaydı. Benim dedem de şeyhti diyor. Yani onların bir faydası yok diyor. Onlar bir ümmetti. Herkes kendi yaptığından sorumlu olur. Herkesin kazancı kendisinedir. Onların kazandıkları kendisineydi. Lehe me kesebet. Yaptıkları işler, ameller, hayır veya şer. Hayır yaptılarsa hayırın karşılığı iyiliğini görürler. Şer yaptılarsa cezasını görürler. Siz de bir ümmetsiniz. Siz de yaptıklarınızdan kendiniz sorumlusunuz. Onlar gelip geçti. Tilki ümmetun kadı halet. Gelip geçmiş bir ümmetlerdir. Ümmette diyor hocam burada 40 ile 100 arası ve daha fazlası. Yani burada yıl olarak zannediyorum kastediyor. 40 yıl içinde ve 40 ve 100 yıl arasında yaşayan topluluğa
bir ümmet diyoruz.
Topluma ümmet denildiği. Şey,
nesil kelimesi var. İşte karın. Mesela evet. Ayrı kuruğunu karni.
Karni evet.
asır anlamında kullanılıyor ama yani bir neslin başlayıp bitmesi gibi bir anlamı da var karın kelimesinin.
Bir nesil zaten 40 yılda tükeniyormuş. Yani çocukluğu, gençliği diğer nesille tabii iç içe oldukları için hocam 40 yıl belki hakim oluyor gündeme, sonra 40 yıl sonra çekiliyor. Bu şekilde ümmet bir de bir imam etrafında toplanan, bir önder etrafında toplanan insanlar da demek. İbrahim Aleyhisselam zamanında onun etrafında toplanan, kimisi kabul ederek toplanıyor, kimisi düşmanlık yapmak için zaten, yani o devirde yaşayanlar, onlar gelip geçmişler. Dolayısıyla siz şimdi kendinize bakın, siz ne yapıyorsunuz? Siz şimdi doğru yapmaya çalışın, siz şimdi doğruları ortaya koymaya çalışın diye Cenab-ı Hak peygamberimize tabi olmaya teşvik ediyor bu o zamanki ehli kitabı. Yani Hazreti İbrahim, İsmail, Hazreti Yakup, Hazreti Musa, onlara mensup olmakla siz kurtulamazsınız. Onun için onlar geçmişler. Herkes kendi ameliyle hesaba çekilecek. Siz kendiniz İslam'a tabi olun, peygamberimize tabi olun, kendinizi kurtarın diye onlara bir uyarı oluyor. Bu önemli olduğu için herhalde buyurduğunuz gibi tekrar edilmesi hocam. Yani bu temel bir konu, esas bir konu. Geçmişler gelip geçmiştir. İyisiyle kötüsüyle. Ondan ibret al. Sen de geçeceksin. Kendini ebedi zannetme. Zamanını iyi değerlendir. Tevbe etmeden, işte amellerini çoğaltmadan, kazanmadan geçip gitme. Çünkü insan geçeceğini düşünmüyor. Biliyor ama herkes geçmiş, ben de geçerim biliyor ama sanki hiç geçmeyecekmiş gibi, ebedi kalacakmış gibi bir duyguyla yaşıyor. Daha tövbe ederiz bakalım, daha düzeliriz bakalım, daha kazanırız derken bir anda yolun sonuna geliveriyor. Bu ayet-i kerime onu da çok vurgulu bir şekilde hatırlatıyor. Yani onlar gelip geçti, siz de gelip geçersiniz. Onun için vakit bitmeden iyi değerlendirin, kazanın.
Evet. Şimdi hocam, tabii ki ahirette mahşer günü insanların ahvali ilgili pek çok ayet-i kerimeler var.
Evet.
Kerimde. Mesela bir ayet-i kerime buyuruyor ki feize nufika fis suri fele ensebe beynehum yevmeyizin ve yetesâru. O gün diyor sura üflendiği zaman insanlar arasındaki bütün nesep bağları ortadan kalkar. Yani anaydı, babaydı, evlattı, dediydi, neydi falan tarzında. Onlar diyor herkes bir unutur yani. Bu benim anam mıydı, babam mıydı tarzında. Ve kimse kimsenin yani halini soracak hali kalmaz. Yani sen ne yapıyorsun? Günahın sevabı nedir tarzında böyle bir ayet-i kerime. O günün dehşetini anlatan bir ayet-i kerime. Şimdi yine o gün diyor ve la yeselu hamimun hamime yubassarunhu. O gün diyor en yakın dost bile diğerine halini sormaz. Kaçar ondan. Niye? Ya bir hak talebinde bulunabilir veya diyelim ki işte bir şey isteyebilir. Anasıdır diyeyim, babasıdır, evladım ben günahkarım, cehenneme gidiyorum, bana yardımcı ol diyebilir. Onun da ona yardım edecek hali olmadığı için aman bir başıma bela olmasın diye düşünebilir.
Dünyada bile yaşıyoruz hocam. Şimdi çocuk söz dinlemiyor, laf anlamıyor. Şöyle yap diyorsun, anlamıyor. Böyle yap diyorsun, dinlemiyor. Sonra başı sıkıştığı zaman sen bana demedin.
Demedin. Dünyada bir bile suçu babasını anasını atmaya çalışıyor.
Atmaya başlıyor. Halbuki kaç defa söyledi ama sıkıştı artık. Sıkışınca bu sefer suçu atacak kimse arıyor diyorum. Dünyada böyleyse kim bilir
ahirette nasıl olacak?
Nasıl olacak?
Ondan sonra hatta insan öyle zor durumda kalır ki bütün diyor annesini, babasını, yakınlarını, kendisini koruyan bütün sülalesini fide versin de yani onları kendi can bedeli olarak versin de cehennemi kurtulsun diye uğraşacaktır. Yine yevme yefirmiyorum min ahi ve ummi. O gün efendim kişi kardeşinden kaçar diyor. Şimdi böyle bir yani akrabalığın, dostluğun hiç fayda vermeyeceği, ananın, babanın, evladına, evladın babaya fayda vermeyeceği gün diye bahsediliyor. Bir böyle işin bu tarafı var. Ama bir tarafta da mesela buyuruluyor ki el-ehillâhu yevmeyizin ba'dun libâdın adûn de muttakin. O gün diyor bütün dostların düşman olur ama muttakilerin dostluğu devam eder. O şekilde. İmanla diğer tarafa göçen insanlarla ilgili de hocam hem mahşer yerinde müjdeler var hem de cennette de müjdeler var. Dolayısıyla yani mümin olarak bir hayat yaşayıp bu hayattan göçenle müşrik olarak, kafir olarak yani iman sonra göçenleri Kur'an-ı Kerim Yüce Rabbimiz bunu ayırıyor, birbirine ayırıyor.
Evet.
İşte diyelim ki birbirlerinin amelinden istifade meselesine geldiğimiz zaman da belki mahşer yerinde de yine müminlerin şefaat dediğimiz noktada, diyelim ki peygamberimizden, kendi amiri salihlerinden, meleklerden, şehitlerden, hafızlardan, bu şekilde bir karşılıklı efendim şefaat yardımı olabileceği dini referanslarımızda, özellikle hadis-i şerifler başta olmak üzere ayetlerde de işaretler olacağım. Bu da mümkün olabiliyor. Cennete geldiğimiz zaman cennette akrabaların birbirinin amellerinden istifade edeceği açıkça zaten ayet-i kerimede dile getirilmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla burada şeyler hocam yani farklı ayet-i kerimeyi beraber değerlendirdiğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın kulların imanına göre, ameli salihine göre, ihlasına göre orada muamelin farklı olduğunu görebiliyoruz. Tek değil yani.
Evet.
Tek değil. Mesela bir ayet-i kerime çok meşhur bir ayet-i kerimedir. Tur suresinin 21. ayet-i kerimesi. O hatta yani şefaati kabul etmeyen Mu'tezile bile bu ayet-i kerime çok açık olduğu için burada bunu farklı bir yoruma gidememiştir yani. Tevil yapamamıştır. Vellezine amenu vettebe'atum zürriyetum imanin. Elhakna bihim zürriyetehum ve ma edetna min amelin min şey küllumurim mekesebe rahin. O gün diyor. Ama cennette artık. Yani hesaplar görülmüş. Ölüm, kıyamet, mahşer, mizan, nisbuna görülmüş. Ve o ekip komple cennete girmiş. Yani analar, babalar, evlatlar hepsi cennetteler ama. Bu şekilde. Şimdi ama cennetteki bu akrabaların, ana baba, dede, nine, torun, tombalak diyelim ki, ama onların makamları farklı farklı. Kimisi birinci katta, kimisi ikinci katta, kimisi sekizinci katta. Yani böyle farklı yerlerde. Ama orada diyelim ki birisi var ki, o akrabalar içerisinde birisi var ki, onun Allah katındaki kurbiyeti çok yüksekti. Mesela atıyorum 8. kat cennette, yani en yüksek katta. Cenab-ı Hak o en yüksek katta bulunan bir dedenin, bir babanın veya bir efendim akrabanın cennetteki mutluluğunu, huzurunu diyor ya, yani hum ezvacuhum fizzilen el hareket tepki etteki on. Onlar diyor kendileri, eşleri, çift çocukları beraber cennette gölgeler altında koltuklarda otururlar. Ve orada işte cennet nimetini istifade ederler. Böyle yani ayrı olarak bir mutluluğu Cenab-ı Hak ayette bahsediyor. O mutlulukları daha fazla olsun. O cennet saadetleri daha zirve olsun. Yani daha böyle diyeyim ki torun, tombalak, her şey böyle geniş bir şeyle, o muazzam bir saltanat diyelim ki yani cennet saltanatı olsun diye, biz diyor en yüksekte olanını ölçü alarak diğerlerini onun katına çıkaracağız. Onun hürmetine, onun ameli hürmetine çıkaracağız. Ama oraya çıkarırken efendim o yüksekte olanın amelini hiç eksiltmeyeceğiz.
Ne kadar büyük bir lütuf.
Hocam ne kadar büyük bir lütuf ya. Onun için diyoruz ki akraba çevrelerinde birbirinize kıskanmayınız. Birisi biraz diyelim ki mana, takvası, maneviyatı falan öne gidiyorsa onun efendim ayağını çelime takmayınız.
Destek verin.
Destek verin. O daha yukarı çıksın. Onun önünü açın. O da ya bak ben yapamıyorum, sen yapıyorsun, bak daha sınıf diye. Birbirinizi takva noktasında daha ileri çıkmasına yardımcı olunuz. Destek olun, köstek olmayınız diye hocam. Bu ayeti kim dayanarak ben bunu söylüyorum.
Çok
böyle.
Güzel.
Evet. Çünkü yani maddi anlamda kıskançlık olabildiği gibi manevi anlamda kıskançlık olabiliyor.
Tabii.
Hatta manevi anlamda kıskançlık daha fazla
daha
olabiliyor.
Büyük,
olabiliyor. Bu kez çekemezlik başlıyor. Bunu nasıl ben efendim ayağını kaydırırım gibi şeyler olabiliyor insan hali böyle. Ama orada kendi menfaatinin olduğunu düşünürse insan
destek
bu kez destek verir. Yani kıskanmaz, tam gıpta eder ama destek verir. Önünü açar, ona şey yapar.
Destekleyelim, aileden birisini yükseltelim.
He, yükseltelim.
Hep beraber.
Onundan istifade edelim tarzında. Çok güzel bir şey aslında bu. Dolayısıyla hocam yani bu farklı ayetleri verdiğimiz zaman orada Cenab-ı Hak kullar neyi hak ediyorsa hepsine Cenab-ı Hak ayrı ayrı hak ettikleri şekilde muamele edecektir.
Bir lütufsa hocam herhalde Cenab-ı Hak bi ahsen me kanu ya'melun buyuruyor. İnsanın yaptığı ameller de derece derece, bir kısmı çok %100 ihlaslı, bir kısmı düşük falan. Orada da diyor Allah Teala eğer kuluna rahmet ederken onun yaptığı amelin en güzelini baz alarak diğer düşük seviyeli amelleri de o seviyeden değerlendiriyor.
Ona benziyor hocam.
Evet.
Yani o yani akrabası.
Bu ferdi o da.
Evet, ferdi amel bakımından böyle, diğeri de akrabalar.
Akrabalar
öyle. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ne kadar büyük lütfu hocam.
Her tarafta lütuf.
Yani o ayet-i kerime çok önemli. Böyle nezzenuhum ecrahum bi ahseni makan ya'mel. Onlara diyor yaptıkların en güzelini dikkate alarak diyor mükafatlarını vereceğiz. Bak ona vereceğiz. Yani diyelim ki adam, atıyorum işte 1 milyon namaz kılmış. Ömür boyu diyelim ki 100 bin namaz kılmış. Rekat. Ama bir namazı var ki
çok güzel.
Yani böyle Cenab-ı Hakk'ın tam böyle istediği bir namaz. Ona en yakın bir namaz. Cenab-ı Hak diyecek ki demek ki bu kulum yani fırsatını bulsaydı bütün namazlarını böyle kılabilecekti. Bunu gösteriyor yani.
Evet.
Dolayısıyla diğerlerini ona kılmış gibi.
Evet.
Yapay orucu böyle.
Diğer acele böyle kılınan namazlarda o güzel kılınan gibi karşılık verecek.
Burada şu an teşvik ver hocam. Yani hiç değilse amelin birisini en güzel yapmaya çalış.
Doğru.
Birkaçını, bir orucunu çok güzel yapmaya çalış. Bir infakını olabilecek en ihlaslı yapmaya çalış. Bak. Yani buralarda Cenab-ı Hakk'ın rahmetinde de sürekli kulu daha güzel kulluk yapmaya teşvik.
Evet hocam.
Şeyi var.
O bahsettiğiniz yani Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri birbirine tezat gibi görüyorlar insanlar değil mi hocam? İşte bu ayette böyle dedi ama burada da böyle diyor. İkisi çelişiyor gibi. Halbuki bir şeyin tezat olması için diyorlar hocam 8 yerde tezat olması lazım. Zamanda, mekanda, şahısta, işte halde, tavırda falan bu şekilde 8 maddede.
Çok güzel.
Eğer birbirine tezat olursa o tamam birbirine zıttır. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki bir yerde sorulacaktır, bir yerde sorulmayacaktır. Diyorsun ki şimdi bu ayet-i kerimeler birbirine tezat, Kur'an'da da tezat var. İyi de sorulacaklar hangi mekanda, sorulmayacaklar hangi mekanda?
Mekanlar farklı.
Mekanlar farklı.
Veya safhalar farklı.
Safhalar farklı, zaman farklı. Sorulacaklar ne zaman sorulacak, sorulmayacaklar ne zaman sorulmayacak. İşte sizin buyurduğunuz gibi işte cennete girdikten sonra aynı seviyeye çıkarılacaklar gibi. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeleri böyle okurken, hadisleri okurken hangi zamanda, hangi mekanda, hangi şahısla ilgili
sebebin nüzulleri nedir,
hangi haldedir, bunlar böyle basit bir şekilde hemen ilk aklımıza geldiği şekilde hemen burada şöyle bir şey var diye hemen cesaretle kalkmamak lazım hocam. Ona göre tefsirlere bakmak lazım. Tefsirler bunu açıklıyor zaten.
Şimdi tabi orada Cenab-ı Hak bize bir hocam şifre veriyor. Yani kendi kitabıyla ilgili olarak bir yani anlamasak da yani uğraşırsanız anlayabilirsiniz tarzında bize yol gösteren bir ayet-i kerime var. O noktada. Evet. Efendim Nisa suresinin 82. ayet-i kerimesi çok meşhur bir ayet-i kerimedir. Tekrar edelim. Efela itedebberunel Kur'an. Onlar bu Kur'an-ı Kerim'in önünü, arkasını, sağını, solunu böyle ayetleri tam anlamıyla iyice düşünmüyorlar mı? Velev kâne min indi gayrillâhi levecedu fî ihtilâfen kesîrâ. Eğer böyle 23 yılda sabah, akşam, gece, gündüz, dağda, bayırda, savaşta, hicrette böyle parça parça bir yağmurun yağması gibi inen bu şekilde bir peygambere gelen vahiyler arasında bilgi bakımından, haber bakımından mutlaka pek çok çelişki ortaya çıkardı.
Evet.
Çünkü 20 sene önce ne söylemiştim, 20 sene önce ne söyleyeceğim? Yani bir insan aklı bunu tartması mümkün değil.
Unutuyor, fikri değişiyor, bilgisi değişiyor.
Diyor ya adam ya ben diyor, sabah diyor ne yediğimi unuttum diyor ya.
Evet.
İnsanoğlu böyle. Yani en küçük şeyi bile hocam insan unutabiliyor. En küçük bir noktada hemen çelişkiye düşebiliyoruz. Ama bu şimdi Allah katından geldiği için Allah'ın bir şey unutması mümkün değil. Allah'ın bilgisinde bir çelişki olması mümkün değil.
Değişmesi mümkün,
mümkün değil. Bunu gönderen, bunu efendim şey yapan Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla bu diyor Allah katından gelmeseydi, beşer sözü olsaydı bu arada bir sürü efendim çelişki şey bulabilirdiniz. Ama yok. Niye yok? Çünkü bu her şeyin Allah'ın kelamı. Şimdi Cenab-ı Hak bunu bu şekilde söyledikten sonra şimdi biz okuyoruz Kur'an-ı Kerim'in buyurduğunuz gibi kafamızı çelişkili gözükebiliyor. Ama Cenab-ı Hak ısrarla diyor ki ey kulum diyor. Ya, yok diyor. İyice bakarsan diyor olmadığını görürsün.
Görürüz.
Eğer hala görüyorsan demek ki biraz da uğraşacaksın.
Evet.
Hala, çünkü Cenab-ı Hakk'ın o verdiği haberin yanlış olması mümkün
değil.
Değil. Dolayısıyla bizim müfessirlerimiz böyle çelişkili gözüken ayet-i kerime üzerinde çok durmuşlar. Ve onları derinlemesine inceleyerek gerçekten ama gerçekten orada bir çelişki olmadığını, işte hepsinin yer yerince olduğunu ve muazzam bir bütünlük olduğunu onu bize izah etmişler. Yani. Allah hepsinden razı olsun. Allah hepsine rahmet eylesin.
Bu insandan kitaplar hocam, insan aciz olduğu için tenkit ediliyor bazen. Diyor ki kitabında tenakuza düşmüş. İşte şu bölümde bu iddiada bulunuyor, öbür bölümde bunun zıttına söylüyor diye. Bu olabilir, mümkündür. Çünkü beşerde buyurduğunuz gibi ilmi artıyor, değişiyor, görüşü değişiyor, zaman uzuyor falan. Bizim de hocam ilahiyatta okurken İlhan Kutlayar hocamız vardı, Allah selamet versin. Bize öyle bir tenkit etmişti bir sınıfta. Dedi ki oğlum sizin dedi imtihan kağıtlarınızda imtihan kağıdı yazıyoruz. Bir sayfa bir şey yazıyoruz. Ya diyor, imtihan kağıdının başındaki cümlenizle diyor sondaki cümle birbirine tenakuz teşkil ediyor. Başta bir şey yazmışsınız. Tabii o heyecan, imtihan heyecanı. Birinci soruya yazarken, cevap verirken bir şeyler yazmışız. Sonra üçüncü soruyu cevaplarken başka bir şey yazmışız ama birbirine uymuyor. Zıt tabii ki. O insanda bu olur ama Allah'ın kitabında, Allah'ın kelamında bu olmadığı Cenab-ı Hak söylüyor. Ulema da bunu gösteriyor zaten.
Şimdi hocam bu ayet-i kerime aslında işte leha ma kesebet ve leküm ma kesebtum buyurmak suretiyle kesbe dikkat çekiyor hocam.
Evet.
Yani kesb nedir? Yine buyuruyor ayet-i kerimede la yükellifullah illa usaha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Allah hiç kimseyi gücünün yetmediği şeyle mükellef tutmaz. Gücü nispetinde mükellef tutar. Onun yapmış olduğu hayırlar onun lehinedir. İşlediği günah aleyhinedir.
Evet.
Bak. Evet. Ve bir başka ayet-i kerime men amile salihan fe li nefsihi, kim bir iyilik yaparsa, hangileri yaparsa yapsın, yeter ki bir ameli salih olsun. O mutlaka onun lehine yazılır, kayıtlara geçer, onun efendim sonuna kadar faydasını görür. Ve men amile seyyiyeten felah. Men amile fe li nefsihi ve men esa fe aleyha. Kim de bir günah, kötülük yaparsa Allah'ın affı vardır şüphesiz ama onun aleyhi nedir? O şekilde kayıtlara geçer. Ve ma rabbuki bizzallemil abid. Allah o kullarına asla zerre kadar bir haksızlık yapmaz. Dolayısıyla şimdi bu ayet-i kerimeler hep iki, yani kesbe, ameli salihe, amel işleme dikkat çekiyor. Mesela bir ayet-i kerime hocam çok, yani Kur'an-ı Kerim'de işte sizin yaptıklarınıza mukabil Allah cennete verdi. Sizin yaptıklarınıza karşılık işte bu şeylere, nimetleri size Allah ikram edecek diye bu vurgu sürekli yapılmaktadır. Yani evet. İmanla beraber ameli salih. Mesela bir ayet-i kerime okuyalım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezine kâdû rabbunallâhü sümestekâmû felâ khâfun aleyhim velâ mehsûn. İşte Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet olanlar, onlara korku olmayacak. Onlar hüzünlemeyeceklerdir. Ulâki eshabul cennete haldine fiyâ. Onlar ebediyen cennete kalacaklardır. Cezâ-i mimâkânı ya'melûn. Yaptıkları bir mükafat olarak.
Evet.
Bir amele karşı mükafat şeyini vurgusunu Cenab-ı Hak şuraya yapıyor.
Evet.
Şimdi bu ayet-i kerimede de leha ma kesebet ve leküm ma kesebtum da, yani onlara yaptıkları vardır. Size de yaptıklarının karşılığı verecektir diye yine amele dikkat çekiyor. Bu şekilde. Dolayısıyla burada da tabii dinimizin emrettiği gerek farz olsun gerek efendim vacip sünnet olsun. Oradaki şeyleri, önemli ibadetlere dikkat çeken bir rivayet hocam burada ele alınmış. İşte Münavide falan geçiyor ama neticede bu rivayet Efendimiz Aleyhisselam gördüğü bir şey bize oradaki ameli salihlerin ne kadar faydalı olduğu noktasında fikir veriyor.
Evet.
Yani rivayetin diyelim ki sıhhati tartışılsa bile neticede vermek istediği mesaj, hani diyor ki mesela diyor, bazen diyor zayıf hadislerle diyor bu ahlaki konularda veya fazilet konularında amele veriyor.
Tergip.
Niye tergiptir? Çünkü o sana efendim bir kötülük yapmıyor. Seni kötülüğe teşvik etmiyor. Tam tersine bir ameli salih yapmaya seni teşvik ediyor. Efendimizin değil mi, gördüğü bir şey. Haber. Bu Miraç'ta görmüş olabilir, rüyada görmüş olabilir veya göstermiş olabilir. Dolayısıyla onunla ilgili hocam şöyle biraz hafif uzun bir ayet var ama orada o velekum makeseptum kısmına şöyle birkaç başlık altında yönlen tergip de bulunduğu için hocam müsaadeniz olursa ben aktarayım. Hoşuma gittiğini söylüyorum. Şimdi Efendimiz buyuruyor ki dün gece diyor çok hayret edilecek şeyler gördüm diyor. Ümmetimden ölüm meleği Azrail'in ruhunu almak üzere geldiği bir kişiyi gördüm. Ölü adam Azrail gelmiş. Hemen diyor anne babasına yaptığı iyilik geldi onu oradan uzaklaştırdı. Hani sadaka diyor belayı def eder, işte ömrü uzatır, eceli uzatır falan diye şey var ya hocam. Hadis-i şerifler falan var. Öyle. Şimdi burada şimdi adam ölecek ama anne babasına efendim çok iyilik yapan birisi olduğundan dolayı geliyor ki ya ben hala bu çocuğun efendim annesi var babası var. Hala ona iyilik yapmaya devam ediyor. Sen onu öldürecek olursan, alacak olsan nasıl kim bakacak? O diye geldi diye onu diyor efendim engel oldu. Olabilir mi hocam?
Allah ömrünü uzatır.
Uzatır. Olabilir. Yani onun için bu ne var burada? Yani yapılan iyilikleri sürekli hale getirmek. Diyelim bir annemiz varsa, babamız baksa, verdiğin birisine efendim yardım ediyorsa, bakıyorsa diyorsak, hatta oradan Allah'tan ömür talep edebiliriz.
Kaderi muallaktı.
He, muallaktı. Ya Rabbi mesela bak böyle bir hizmet söz konusu, ben şimdi ölürsem buna kim bakacak? Değil mi? Hakikaten bir ömür talebinde bir insan Cenab-ı Hak bulunabilir yani. Cenab-ı Hak'tan yani hatta şu hüsnü zan besleyebilir. Ya böyle bir şey yapıyorum, belki Cenab-ı Hak bunun hürmetine bana ömür sıhhat verir, afiyet verir, ömür bereket verir. Böyle olunca da o yaptığın efendim hizmet ağırına gitmez. Hatta iyilik diye de efendim hoşuna gitmeye başlar. Değil mi
evet,
hocam?
Evet hocam.
Şimdi yine diyor ümmetimden diyor kabir azabının sıkıştırmış olduğu bir kişiyi gördüm diyor. Abdesti geldi ve onu azaptan kurtardı. Ümmetimden bir adamın şeytanların kuşattığını gördüm. Allah zikri geldi aralarında onu kurtardı. İşte abdesti kurtarıyor. İşte efendim Allah zikri kurtarıyor. İşte bir adamı gördüm diyor. Azap meleklerinin kuşatmış olduğunu gördüm. Namazı geldi onun elinden aldı efendim.
Evet.
Kurtardı. Susuzluktan bitkin düşmüş bir kişi gördüm. Su almak için havuza her gelişinde engel olunuyordu. Orucu geldi. Tabi şimdi oruçta su arasında bağlantı oldu
evet,
hocam.
Evet.
Bu şekilde işte diyelim ki yaptığı ibadetler, işte kıldığı namazlar, yaptığı akraba ziyaretleri, işte efendim verdiği sadakalar, o güzel amel-i salihler her bir musibete karşı ona bir kalkan oluyor. Efendimiz Aleyhisselam bu gördüklerini hocam buraya. Mesela ümmetinin dizleri üzerine yürüyen kendisiyle Allah arasında perde olan bir kişi gördüm. Güzel ahlakı geldi onun elinden tuttu Allah'ın huzuruna götürdü.
Perdeyi kaldırdı.
Kaldırdı. Çünkü güzel ahlak hakikaten kulu Allah'a en çok yaklaştıran bir şey hocam.
Her bir iyiliğin evet. Ne kadar büyük faydası var.
Faydası var. Mesela ümmetin bir tartısı az gelmiş bir kişi gördüm. Hemen ölmeden önce yapmış olduğu nafi ibadetleri gelip tartıya ağırlaştırdı. Nafi ibadetlere teşvik.
Evet.
Ümmetinin bir kişiyi cehennemin kenarından dururken gördüm. Bir de Allah korkusu gelip onu durumdan kurtardı. Yani haşyetullah, havfullah. Evet. Tarzında Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle o ameli sahilere teşvik eden bir. Bunlar hocam bir açacak olsak aslında her birine hocam bir ayet-i kerime bulabiliriz. Tabii. Ayet-i mişade bulabiliriz. Bir hadis şeyi bulabiliriz. Yani Efendimiz'in gördükleri ilgili. Niye? Bu dinimizin işte velekum ma kesebtum. Size düşen sizin nasibiniz kesbettiğiniz şeylerdir. Onlar sizin lehinizedir. Onlar sizi efendim kurtaracak olan amel-i salihlerdir. Mesela ümmetinden bir kişiyi diyor sıratta ayaküstü yolu solucan gibi sanırken gördüm. Hemen Allah olan hüsnü zan yetişti, titremesi dindi ve sıratı da geçti. Hüsnü zan. Diyor ki ben hadis-i kudüsü'de ene inde zanne abdi bi ve ene amiru bih. Ben diyor kulumum diyor bana olan zan üzereyim diyor ona göre amel ederim. Cenab-ı Hakk'a hüsnü zan sahibi olmak lazım. Yani ameli sahile beraber
evet.
Hüsnü zan. Ama ameli sahile olmadan hüsnü zan onun bir fayda sağlamayacağını biliyoruz. Çünkü o da şeytan devreye giriyor. İşte vela yavurun müddet garur. Şeytan, aldatıcı şeytan Allah'ın rahmetini güvenliğinizi aldatmasın tarafı da var. Yani havf vereceği hocam. İki taraflı. Yani bir diyelim ki ayet-i kerime, hadis-i şerif bizi bir tarafa yönlendirirken
evet.
Ümit verirken diğer taraftan bir başka ayet-i kerime oradan bak o kadar da değil falan tarzında
böyle, dengeyi
tutuyor hocam. Bir hadis-i şerifte diyor ki kim ihlaslı bir şekilde Allah'tan başka ilah yoktur derse cennete girer. Ey Allah'ın Resulü ihlas nedir diye sorulunca Allah'ın haramlarına uzak durmaktır buyurmuştur. O halde ihlas her ne kadar Allah'ın bir lütfu ise de elde edilmesinin iyi amellere bağlı olduğu gerçektir.
Salih amel.
Ben ihlaslıyım diyorsun. Haram işliyorsun. Amel işlemiyorsun ama ben ihlaslıyım.
Kalbim temiz diyorsun.
Hayır. İhlas bir kalp temiz değilse onu haramlardan kaçmada, amel-i sahi yapmada onun etkisi gözükmesi lazım.
Tabii. Onlarla sallanır zaten evet. Hocam. Belki. Amellerle. Kesb deyince hocam kazanç diye tercüme ediyoruz. Daha çok Türkçe'de böyle sana para kazanmak, mal kazanmak gibi
anlaşılıyor.
Buradaki Kur'an'daki kesb amel manasında siz de tercüme ettiğiniz gibi hocam. Yani bu da sadece bedenen de değil. Yani bedenen yapılan ameller olduğu gibi işte namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi. Kalben de kesb oluyor işte. Kalben iman etmek, sevmek, merhamet etmek, haset etmek o da kesb oluyor. Kötü kesb yani. Kibirlenmek o da kesb oluyor.
Amelü kalp hocam.
Kalbin amelleri.
Kalbin ameli.
Dolayısıyla buradaki Kur'an-ı Kerim'i kesbden hani herkesin kazandığı kendine derken bütün bunları düşünmemiz gerekiyor. Yani o okuduğunuz şeylerde hocam her türlü işte hüsnü zan olabilir, anne babaya iyilik olabilir, işte güzel ahlak olabilir, nafile ibadetler olabilir. Bütün bunlar kesb oluyor. O hocam bahsettiniz ya hani Allah Teala insanın kurtuluşu hep kesbe bağlıyor diye. Onunla ilgili müstakil bir kitap yazmış. Eşref Ali Et-Tahanevi diye bir alim var ya hocam. Hindistan alimlerinden büyük bir alim. 900 kadar eseri varmış hocam.
Maşallah.
Büyüklük şüklü. Büyük bir alim. Onun bir kitabı var hocam. Türkçe'ye tercüme etmişler. Küçük bir cep boyu böyle bir kitap. Amellerin karşılığı diye. Eşref Ali Et-Tahanevi. O da aynı şeyi söylüyor hocam. Diyor ki Allah Teala bakın diyor. Cennet ilk hep amellere bağlamıştır. İşte bütün ayet-i kerimeleri sıralıyor, hadis-i şerifleri sıralıyor. işte cehennemi
yüzlerce hocam ayet-i
kerime. Evet, çok fazla hocam. Cehennem işte cehennemi cezayı da diyor amellere bağlamıştır diyor. Onları sıra. Demek ki diyor, hani bazen şu oluyor ya, hadis-i şerif var işte, hiç kimse ameliyle cennete giremeyecektir. Siz de mi ya Resulallah, ben de amelimle giremem. Nasıl gireceksin? İşte Allah'ın rahmeti beni bürürse ancak öyle girebilirim. Ha, o zaman Allah'ın rahmeti önemli kardeşim. Allah rahmet derse cennete girersin. Amel o kadar önemli değil deyince bir taraftan işte bir gevşeklik başlıyor. Burada da şimdi işin ortasını bulmak gerekiyor. Hem o hadis-i şerif doğru. Yani hiç kimse ameliyle cennete giremez.
Hem de o yüzlerce ayet-i kerime doğru.
Hem de o yüzlerce ayet-i
kerime doğru. Hadis-i şerif doğru hocam. Bak hadis-i şerif doğru. Tamam, amel. Çünkü sahip hadis-i şerif.
Evet.
Ama orada yüzlerce cennetin ameli karşılığı, cehennemin de günah karşılığı olduğu ayetlerde hocam çok daha fazla doğru.
Çünkü insan amel işleyerek iyi niyetini ortaya koyacak. Hani tarafın belli olsun. Onu ortaya koyman lazım. Sen tarafını belli etmeden Allah'ın rahmeti gelmiyor. Yani bizim yaptığımız ameller doğru, gerçekten amellerimizi cenneti kazandırmaz. Ama tarafımız...
Ona güvenmemeli.
Ona güvenmemeli.
Yapmalı, güvenmemeli. Allah illa bana buna karşı ne verecek diye bir böyle bir kesin kanaate
düşmemeli.
Ama aynı şekilde ama yapmaya devam etmeli.
Evet, o gerekli çünkü bizim tarafımızı belli etmemiz için, Allah'ın rahmetini celbetmesi için onu yapmamız lazım. Cennete Allah'ın rahmetiyle giriyoruz, o da doğru. Cenab-ı Hak rahmet etmese bizim amellerimiz cennetten bir parsel almaya yetmez.
Hocam Allah rahmet etse o amelleri yapamayız.
Tabii.
Aslında esas imanımızın, ameli salihlerimizin Allah'ın bize olan rahmeti sayesinde gerçekleştiğini düşünmemiz lazım.
Tabii.
Daha oradan başlamak lazım Allah'ın rahmetine.
Dünyada çalışırken hocam çalışıyoruz, kazanıyor diyelim, adam çok zengin oluyor. Ne kadar zengin? İşte bir ülkenin yarı toprakları onun mu? Böyle bir zengin yok herhalde hocam. Bir ülkenin yarı topraklarını kazanmış veya bütün ülkenin topraklarını kazanmış.
Yok hocam.
Çalışa çalışa bütün dünyayı kazanmış bir ömür boyu mesela. Yani çok çalışmış falan. Böyle bir adam yok ki. Çalıştı dünyanın bilmem kaçta kaçını eder yani bir adamın zenginliği. En zengin adamı toplasan. Cenab-ı Hakk'ın cennette en son cennete giren bir la ilahe illallah demekle cennete giren insana verdiği yer dünyanın 10 katı.
Hadis-i şerifle.
Diyorum o zaman hakikaten çalışarak cennete girmek, en düşük seviyede bile girmek
mümkün değil.
Ama o işte ilahi rahmetin gelmesi için de amel işlemek, çalışmak, kesbetmek gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış anlamalara düşmemek gerekiyor.
Şeydeki Araf suresindeki hocam diyor ki وَقَوْلُ حَمْدُ اللّٰهِ الَّذ۪ي هَدَانَ لِهَاسَ. Bizi bu cennete götüren Allah'a hamdolsun. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا هَدَانَ اللّٰهِ. Allah'ın hidayeti olmasaydı, Allah bize bir yol göstermeseydi mümkün değil, biz oraya falan gelemezdik.
Şimdi gitmek gelmek bir tarafa göremezdik.
Göremezdik.
Allah göstermeseydi
tabii,
yolunu göremezdik.
Şimdi cennete diyor ki bu mahzar Rabbimizin lütfu keremi. O hidayet mesela iman edemezdik, namazda kılamazdık, amel işleyemezdik, hiçbir şey yapamazdık. O şekilde bütün nimet Allah'tan olduğunu hocam söylüyorlar. Cenab-ı Hak da onlara وَلُودُ اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُرِسْتُمُهَا بِمْ مَقْسُمْ تَعْمَلُوا. Cenab-ı Hak ona güzellik yapıyor onların sözüne. Yok yok diyor, tamam siz diyorsunuz ama öyle değil. Siz diyor çok ameller yaptınız ve amellerin karşılığı bunlara layık oldunuz falan.
Gönüllerini alıyor.
Alıyor. Yani o cennetlikler bütün nimet Allah'tan biliyorlar. Allah'a hamd ediyorlar. Cenab-ı Hak da onların amellerine apayrı değer veriyor. Siz diyor benim sözümü dinlediniz, iman ettiniz, amel işlediniz ve bana karşılık siz bunları hak ettiniz falan tarzında onların gönlünü alıyor. Ne kadar güzel bir şey
çok
hocam
güzel.
Gerçekten.
Evet, evet, elhamdülillah.
Ayet-i kerimelerde incelikler. Şimdi hocam şurada bir güzel bir hibetler var. Onu da arz edeyim müsaadenizle. Diyor ki iyi insanlarda kan bağının hiçbir faydası yoktur. Tabi ayet-i kerime bunu söylüyor. Kişinin ameli bozuk oldukça yani ameli onun yetişmezse diğer şeyler fazla ona fayda vermez. Esas iman ve ameli salih önem. Bir Farsça şiir diyor ki soy ve nesebe o kadar itibar edilmez. Gülün gülen yüzü diken sayesinde değildir. Şarap koruktan, şeker kamıştan olur. Bal ise arının kusuntusundan hasıl olur. Güzel kokusu her yana yayılan öd ağacı esas itibariyle diğerleri gibi bir ağaçtır. Öd ağacı. Fakat diyor ham madde açısından bu hale müsait olduğu için belli işlemlerden sonra güzel bir koku olmuş. Diğer ağaçta üstünlük sağlamış ve böylece kök itibariyle bağlı olduğu cinsten ayrılmıştır. Yani tamam ağaçtır ama onun yapısında o güzel kokuyu barındırdığından dolayı onu işleme koyduğun zaman hakikaten ötte çok güzel kokar yani. Ama onda o şey olması lazım. Özellik olması lazım. Misk de aynen böyledir. Çünkü onun aslı da kandır. Öyle kimseler vardır ki aslına tam aksi bir girişimde gösterebilirler. Bir kimsenin babası fasık, kötü yolda birisi olsa bile babasının genlerinde gizli bulunan iyi özellikler onda baskın çıkabilir ve o kimse iyi bir kişi olabilir. Bir başkasının babası iyi bir kimse olsa yine onun genlerinde gizli bulunan kötü özellikler çocuğunda baskın gelebilir, o da kötü bir kimse olabilir. Allah korusun.
Allah'a sığınmak lazım.
Tabii deliden veli, velinden deli doğabilir diye de bir söz vardır. Nice çocuklar vardır ki babalarına ancak bir yönden benzerler. Adem Aleyhisselam'ın haline, oğulları Habil ve Kabil'in haline ve kıyamete kadar onlardan sonra gelenlerin haline bu açıdan bir bakalım diye. Cenab-ı Hak'a sığınmak lazım hocam.
Evet.
Yani şey var ya ayet-i kerimelerde. Yuhricul hayye minel meyyit ve yuhricul meyyit minel hayye. Yani Allah diyor işte muhyi ve umit. Allah diyor ölüden diyor efendim diriyi, diriden ölüyü çıkarır diye.
Evet.
Bir yani bu bizim yeryüzündeki diyelim ki hayattaki bunun trilyonca örneği var Cenab-ı Hak. Bu devam tecelli halinde. Fakat işte İbrahim Aleyhisselam babası, Nuh Aleyhisselam oğlu gibi şeylerde onlara dikkat almak suretiyle işte Ebu Cehil oğlu İkrime diye falan böyle. Dolayısıyla ayet-i kerimen diyor ikinci anlam ama zahir anlam olarak bunu veriyorlar. Allah diyor işte bir mümin babadan Allah korusun Allah muhafaza eylesin diye bir fasık kafir bir efendim şey çıkarabilir. Ama kafir babanın bir sürbünlerini yine mümin nesiller getirebilir. Allah'ın böyle bir kudreti var. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da hep hayrı istemek lazım. Hayrı evet, etmek lazım. Şimdi kıymetli hocam biz tabi bu ayet-i kerime gerçekten kilit bir kerimeydi. Yani onlar bir ümmetti geldi geçtiler. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazan kendine Allah onların günahını sormayacak. Siz kendi halinize bakın, kendi işinize bakın gibi böyle çok kısa ama çok böyle gerçekten önemli bir Rabbimizin çok önemli bir emrini ya da efendim haberini dile getiren bir ayet-i kerimeydi.
Evet.
Bu ayet üzerinde hocam tam tıkır tıkır konuşmuş olduk.
Hocam bence. Biz de hani ecdadımıza çok bazen övünüyoruz.
Tabii.
Övünelim.
Ya işte Osmanlı diyoruz, Selçuklu diyoruz. Bizim halimize bakmamız
İbret
lazım.
İbret alalım. Evet. Mesela Osmanlı diyorlar hocam işte 50 senenin 30 senesi cihatla geçti.
Ya.
Yani %60.
Hocam işte kanunu hocam şeyde adam seferde efendim at üzerinde öldü ve dönünceye kadar da hem onu askere söylemediler ki bir gevşeme
evet.
olmasın.
Evet.
Yani ecdadımız o dönemin şartlarında at üzerinde seferler, cihatlarda öldüler hocam.
Evet.
Ya şehit oldular. İşte 1. Murat gibi, şey Kosova şehidimiz gibi veyahut da böyle hiçbirisi evinde yatan yatarken ölmedi hocam.
Evet.
Ya Resulü Efendimiz Aleyhisselam da hep zaten efendim yani en son 5-10 gün bir hastalık yaşadı hocam. Bir ay bile değildi yani.
Evet.
Hep seferlerde.
Seferlerde. Yani,
evet. Aslında bizim ecdadımız o cihat ruhunu Efendimiz'e aldılar hocam.
Doğru.
Çünkü Efendimiz hiçbir zaman oturan yatan bir insan olmadı. Hep ayakta.
Evet.
Hep hareket halinde. Bütün gücüyle koşturan bir peygamberimizdi. Dolayısıyla onların o halini hocam örnek almak ecdadım.
Tabii.
Yoksa durup dururken ecdadım şöyle efendim yana kapılarına gittim. Oradan efendim Cebiye Tarık'ı geçti meşti falan demenin. Bir gaz veriyor ama o gaz arabayı çalıştırmaya yetmiyor. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum benim bilgiler için ve kıymetli dinleyenlerimizi hürmetle muhabbet Allah'a emanet ediyoruz.